Şu an başlayabilirim sanırım değil mi? Hadi.
Evet.
Evet. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. 10. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivalimizin teması bu yıl yapay zekaydı. Aslında biz bu kadar yapay zeka konuşulurken bunun dışında kalmak istemedik. Bundan önceki iki akşam etkinliğimiz de yapay zeka ile ilgiliydi. Pazartesi akşamı biliyorsunuz otonom araçlarla ilgili bir etkinliğimiz oldu. Çarşamba akşamı da BemaYaiz ile betimleme üzerine yine yapay zekanın betimleme yapması üzerine bir oturumumuz oldu. Parçalı bir şekilde aslında yapay zekaya giriş yapmış olduk. Bugün ise yapay zekanın bütününe dair konuşmak istedik aslında. Yapay zeka nedir? Sanata etkisi nedir? Erişilebilirliğe etkisi nedir? Aslında başlığımızda da belirttiğimiz gibi yapay zeka mı, yapan zeka mı? Sonuçta yapay zeka bugün hayatımızın büyük bir bölümünde artık hayatımızı etkiliyor. Ve bu bağlamda konunun Türkiye'deki en iyi uzmanlarıyla bir aradayız. Sevgili Cem Say hocamız ve Bager Akbay hocamız. Öncelikle ben kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim Bager hocamdan başlayarak. Evet tanıyoruz ama bir de kendi ağızlarından dinlemiş olalım. Sonradan da Cem hocama vereceğim sözü. Bager hocam buyurun.
Teşekkür ederim. Ben Bager Akbay, sanatçıyım, tasarımcıyım. Aynı zamanda yazılım da yazıyorum, eğitimler de veriyorum. Böyle anlatınca bir garip oluyor tabii. 20. yüzyılda hepimizin bir mesleği olması telkin edilirken ben oradan oraya sıçrayanlardandım. O zaman bir garip kaçıyordu. Şimdi biraz daha anlamlı olmaya başladı 21. yüzyılda biraz daha kabul ediliyor ama. Özellikle sanat çalışmaları yapıyorum. Üniversitelerde dersler veriyorum. Marmara Mimar Sinan Üniversiteleri ve Erasmus Akademi'de Berlin'de senede bir tane ders veriyorum. Sanat tarihi üzerine bir dersimde kukla öğrencilerine yazılım öğretiyorum. Onun dışında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında işte Amber platformunda farklı bir sürü başka bir okul mümkün derneğinde çeşitli görevler alıyorum. Kabaca böyle.
Teşekkür ederiz hocam. Cem hocam sizi dinleyelim bir de.
Teşekkürler. Ben Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde hocayım. Çok uzun yıllardan beri. İşte eski bilgisayar mühendislerinin eskilerindenim. O yüzden bir bilgisayarcıyla karşılaştığımda genellikle ya benim öğrencim çıkıyor ya işte hocası benim öğrencim çıkıyor falan öyle şeyler oluyor. Hoşuma gidiyor. Doktora araştırmamı yapay zeka konusunda yaptım ta 1990'ların başlarında. O zamandan beri bu konuyla iç içeyim. Yapay zeka ve diğer bilgisayarların marifetlerini anlatan birkaç tane kitabım var. Popüler bilim türünde kitaplar yazıyorum. Ders kitabı da yazdım yapay zeka ile ilgili. Başka da bir takım işlere karışmışlığım var ama şimdi bugünün konusu onlar değil herhalde. Yapay zeka hocalarının eskilerindenim diye özetleyeyim yani.
Hatta yapay zeka konusunda zaten Türkiye'de ilklerdensiniz hocam. Kitaplarınızı çok severek okumuştum yapay zekaya ilgim olduğu için. Zaten büyük bir heyecanla da sizi olmanızı istemiştim bu yıl.
Sağ olun.
Şimdi aslında 50 Soruda Yapay Zeka kitabınızda da genel olarak benim takip ettiğim çeşitli çalışmalarınızda da belli bir iddianız var. Yapay zeka mı, insan zekası mı? Ya bu çok aslında kapsamlı bir soru. Ama siz bunun yanıtını da çok fazla arıyorsunuz. Yani duyuruda da zaten belirtmiştim. Yani yapay zekadan filozof çıkar mı? Yapay zekanın çeşitli hisleri olabilir mi? Böyle çok ilginç sorular gündemde. Bununla açmak istedim aslında başta ben. Hocam.
Yani zeka olsun da yapayı doğalı fark etmez diye bir lafı var benim. Yani bu zeka işte karşılaştığımız problemlere çözüm bulabilme yeteneği diye özetleyelim. Yani hayatta kalabilmek için değişik hayvanlar değişik özellikler geliştirmişler. Eğer işte hayatta kalmak için bir takım numaraların olmazsa o zaman senin soyun tükeniyor ve de biyoloji dünyası öyle çalışıyor. İnsanların özellikle yoğunlaştığı bir alanda işte bu hesap yapabilme ama hesap yapabilmenin daha genel bir türü. Yani işte bu karşıdaki insan ne yapacak? Ben bunu dersem o ne yapar? İşte şu şekilde davranırsam nasıl cevap verir filanını da dahil olmak üzere. Yani çevredeki başka canlıları ya da insanları da kafasında modelleyebilme yeteneğini evriltmiş. Bizim zihnimiz, bizim beynimizde çalışan bilgisayar programı bu gibi becerileri de yapabilecek şekilde evrilmiş vaktiyle. İşte bunun bu konuda iyi olanlarımıza da zeki diyoruz herhalde. Sonra 20. yüzyılın başlarında gerçekten öteden beri bunu insanlar düşünmüş taşınmış ama 20. yüzyılın başlarında ortalarına doğru teknoloji, matematik filan hepsi bir arada bir buluşmuş ve de artık bu tip şeyleri makinelere de yaptırabilme olanağımızın olduğunu fark etmişiz. Bilgisayar denen gerçekten bütün makinelerden farklı üstün diye niteleyebileceğim harika bir makine tipi icat etmişiz. Üstün diyorum çünkü özelliği başka bir sürü şeyi taklit edebilme yeteneğini siz bu bilgisayar denen şeye kodlayabiliyorsunuz. Yani işte bu bilgisayar oyunu oynamak falan yani araba sürmek ya da ne yapıyorsanız bilgisayarınızda o aslında başka bir makineyi taklit ediyor sizin için o sırada. Madem her şeyi taklit edebiliyor neden bu insan aklı dediğimiz şeyi de insan beyni dediğimiz makineyi de taklit edemesin ki diye bir soru hemen akla geliyor. İlk bu işi ortaya atan mucitlerin aklına da bu gelmiş. Yavaş yavaş da insan zihninin bütün becerilerini işte uzun yıllar boyunca bunu hayatta makine yapamaz, bunu sadece insanlar yapabilir denilenler de dahil olmak üzere birer birer hepsini makineye yaptırmayı giderek artan başarıyla gerçekleştiriyoruz. Hele de son yıllarda hiçbir insanın yapamayacağı işleri de yani bütün interneti yala yut ezberle ve ona göre konuş filan gibi tek bir insanın dünyanın en zeki insanı olsa bile yapamayacağı bir takım işleri de beceriyor gibi görünen sistemler de geliştiriyoruz. Bunların da tabii her teknoloji gibi yararları zararları olabilir. İyiye kötüye kullanımları olabilir. Mesela işte engellilerin yani körlerin filan çok işine yarayacak bir şey olduğunu tahmin ediyorum.
Şimdiden evet yarıyor bu, hocam.
bu anlamda yani nasıl kullanacağımız tabii biraz bizim şeyimize, bizim doğamıza ya da işte piyasa güçlerine, talebe falan bağlı olarak değişebilir. Dediğim gibi kötüye de iyiye de kullanılabilir ama artık böyle bir şey var. Bundan geri dönüş yok. Tıpkı internet gibi belki hatırlarsınız o dönemleri. Yaşınız yetiyor mu bilmiyorum ama internetin olmadığı bir dönem vardı. Yani yolda yürürken insanı telefonla aramanız mümkün değildi filan. Şimdi artık o dünya gitti yani. Başka bir dünyaya geldik. Bu yapay zeka işte bizimle konuşabilecek, bizim belki kafamızın yetmediği bazı problemleri çözmekte bize yardım edebilecek filan böyle bir şeyin cebimizde olması, ona sürekli erişebiliyor olmamız da yeni bir gerçeklik. Bu böyle olacak artık. Bu sadece daha ileriye gidecek. Bakalım inşallah hayırlı sonuçlar verin.
Teşekkür ederiz hocam. Bager hocam, peki yapay zekanın sanatla ilişkisi hakkında siz neler söylemek istersiniz? Sizin yarattığınız robot bir şair var mesela. Evet. Hatta onu da biraz anlatırsanız seviniriz. Daha sonra birlikte yaptığımız bir proje vardı. Ona da değineceğiz.
Tamam. Siz de hocam. Anlatayım. Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Cem Hoca benim de hocam sayılır. Ben Cem Hoca'nın dersine direkt giremedim ama yanında o dönem Ethem Hoca veriyordu. O dönem Ethem Hoca'nın dersine girdim ama aynı dönem o benzer dersler veriyordu ve girdiğim dersi yapay zeka dersiydi. Seneyi hatırlamıyorum. Sanıyorum 98 gibi olması lazım. Ya o zamanlar hani aslında o zamanlarda çok şey bir konuydu. Aslında güncel bir konuydu. Tabii yapay zeka dediğimiz şey eski bir terim. Şemsiye bir terim. Çok genel bir terim ve genelde alanda çalışanlar yapay zeka ile uğraşıyorum birbirlerine demiyorlar. Daha çok işte ne bileyim hangi tür makine öğrenmesi uyguluyorlarsa o teknikleri ya da teoriyi konuşuyor oluyorlar. Ama tabii artık o kadar popülerleşti ki terim. Bizde de herkes demeye de başladı. Yani ben mesela ilk Deniz Yılmaz robot şairi yaptım da yapay zeka dememeye çalışıyordum. Çünkü aslında çok basit. Bizim Markov zincirleri dediğimiz bir istatistiksel modelle çalışıyor. Yani şu anki teknolojinin yanında yapay zeka demeye mümkün değil diyeyim. Yani çok basit kalıyor. Böyle şey gibi cep telefonu bir yazı yazarken bir sonraki kelimeyi öneren sistemler gibi aşağı yukarı aslında. Dolayısıyla çok şey yani benim derdim şuydu aslında. Düşünen bir insan yani insanın nasıl düşündüğü, kendimin nasıl düşündüğünü anlamak çok güzel bir konu, çok keyifli bir konuydu benim için her zaman. Buna biraz evet yazılımla bakabilirsiniz, biraz işte felsefeyle bakabilirsiniz, biraz sanatla bakabilirsiniz. Çünkü neden, neyi, nasıl anladığımı anlamaya çalışıyorum, dünyayı nasıl anlıyorum, dünyayı anlamak zorunda mıyım, dünyayı anlamazsam ölür müyüm, kim herkes beni bırakır mı? Bir sürü soru geliyor ve bunların neden bunları sorduğunuzu hatırlamıyorsunuz bile yani. Belki küçükken dünyayı anlamazsam dışarıda kalırım korkusunu yaşıyorsunuz ve belki o yüzden buraya itiliyorum. Gerçekten anlamak çok zor. Ve sanat eseri aslında biraz oradaki kişisel arayışınızla ilgili bir şey oluyor. Dolayısıyla ben ararken ne teknik varsa, aramanın ne anlamlı kılacaksa onları kullanıyorum. Ben de şunu yaptım. Ben birazcık bu konulara yıllardır düşünüyordum. İşte 98'de o derse girdiysem demek ki gerçekten çocukluğumdan beri kafamda olan bir konuymuş. Ve tabii ki bilim kurgu filmleri, ben de sanattan esinlenerek bunu yaptım. Bilim kurgu kitapları, filmleri, bunları izleyerek büyüdüm. Asimov'u okuyarak büyüdüm. Stanislav Lem'i okuyarak büyüdüm ve çok iyi eserleri var gerçekten bu konuda. Ben de işler yapmaya başladım. 2011-12 yılında bir tane resim üreten bir sistem yaptım ve kimse ilgilenmedi. Çok sıkıcıydı. Böyle bir sürü güzel yazılar yazdım. Hiçbir arkadaşım okumadı. Kimse tartışmadı. Çünkü bir şey yoktu yani. Bir çekiciliği yoktu. Aslında böyle bir teorik bir şey gibiydi. Ondan sonra işte Türkiye'ye döndüm. O zaman dedim ki ben bunu biraz daha spekülatif yapayım. Yani öyle bir şekilde yapayım ki bir olay yaratsın ve onun üzerinden konuşmaya yavaş yavaş başlayalım. Ve Posta Gazetesi'nin işte Yurdumun Şairleri köşesine bir robotun şiiri kabul edilirse o da Yurdumun Şairi kabul edilir. Bir de biz Türkler severiz yani robot da olsa garibansa hani onu böyle bağrımıza basarız diye. Ve gerçekten de Deniz Yılmaz oldu adı işte Türkiye'deki en popüler unisex isim Deniz. En popüler soyad da Yılmaz. Ve Posta Gazetesi'ne kabul edilmedi. Ben de bitti yapacağım yapabildiğimi yaptım ya olmadı. Bir arkadaşım geldi Bağger bu çok ilginç bunu videoya çekmemiz lazım dedi Elif geldi. Elif geldi videoya çekti. Sonra o video yayılmaya başladı derken Deniz Yılmaz'ın hikayesi büyüdü. Çünkü dediğimiz gibi oldu. Hani Posta'ya bile kabul edilmediyse bu robot gerçekten bizden olabilir yani. Bizim gibi garibanlardan biri yani. Biz de yazıyoruz olmuyor. Ve ondan sonra o Deniz Yılmaz'ın hikayesi üzerinden ben aslında biraz kendi hikayemi yorumladım. Çünkü Deniz Yılmaz sanatçı olabilecek mi sorusu işte Bağger sanatçı olabilecek mi sorusuna benziyordu. Bir de o dönem kızım 5 yaşındaydı ve bir anaokulu açmak istiyorduk. Biz eğitim kooperatifi kuruyorduk. Ve nasıl bir okul olmalı? Bir çocuk nasıl bir okula gitmeli? Bir çocuk nasıl bir okulda kendi olabilir? Yani bir şey öğretmek değil ama kendi olmasını sağlamak ne demek diye bir sürü toplantı yapıyorduk. Kooperatif kurduk işte. Ve aynı zamanda bir robot kendi nasıl olabilir sorusunu düşünüyorduk. Ve bu şey bir soru değil aslında. Teknik bir soru değil gibi duruyor. Biraz garip bir soru çünkü. Bir robot kendisi nasıl olabilir? Yani şey gibi düşünün mesela. Bir bahçe tasarlayacaksınız. Ama hiçbir insan gitmeyecek ve görmeyecek. O bahçeyi o bahçenin huzuru için tasarlamak ne demek? Bunu düşünmek bile çok garip geliyor. Bir sürü insana saçma gelebiliyor. Bir sürü insan için çok ufuk açıcı olabiliyor. Bu problemler genelde işte bilişsel bilim alanında ya da işte felsefe alanında konuşulan, akıl felsefesi alanında konuşulan problemler. Ve genelde benim yaptığım işlerde o civarda geziliyor ama dedim ya oradaki tartışmalar biraz sıkıcı gelebiliyor. O yüzden öne bir spekülasyon yaratarak aslında o hikayeyi koyuyorum. Arkada yeri geldiğinde o tartışmayı yapıyoruz. Yeri geldiğinde telifi tartışıyoruz. Bu şiir kimin diye tartışıyoruz. Yeri geldiğinde biz de haklarımızı kazanamadığımızı görüyoruz. Yani robotun hakları yok ama bizim de bir sürü hakkımız yok. Bunları tartışıyoruz. Bir sürü alanı açtığı için bana, ben de Deniz Yılmaz'a teşekkür ederim. Yani ben onun sayesinde bir sürü konu üzerine bugüne kadar konuşma fırsatı buldum.
Belki Deniz Yılmaz da telif davası açar ileride.
Hakları zaten evet. Fan grubuna devrettim ben. Bir avukat geldi. Bayağı fan grubuna devredilmiş durumda. O yüzden rahatlıkla açabilirler. Hatta ben arkasından bir iş çevirdim. Ama bana dava açmadılar. Başkası çevirseydi açacaklardı. Ben yapınca açamadılar. Devletleme rağmen olmadı o. Evet.
Deniz Yılmaz'a tekrar döneceğim hocam. Peki Cem hocam şeyi sormak istiyorum. Bunun üzerine de bayağı kafa yorduğunuz için gerçekten merak ediyorum. Aslında biraz da felsefik bir soru. Hani ucu bucağı yok. Ama mesela yapay zeka hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. Ama bunun bir etiği var mı? Ya da etik bir sınırlama nasıl getirilebilir? Biraz önce siz de belirttiniz ya, her türlü amaçla kullanılabiliyor sonuçta. Ki kullanıldığı alanlarda oluyor bu şekilde. Bunun üzerine ne demek istersiniz?
Evet, şimdi yani mesela başka bir teknoloji düşünelim. Orada etikle ilgili bir konu gündeme gelse herhalde teknolojiye değil, onu kullanan insanlara yönelik konuşuruz. Evet. Buradaysa hani yapay zekayı, daha doğrusu böyle özellikle de konuşan, işte çeşitli hesapları yapıp ondan sonra onları aksiyona dönüştürme yeteneği olan şeylere biz zeki demek. Bunun arkasında bir zihin var. Bunun kararlarını kendi veriyor. Bunun bir iradesi var filan diyecek şekilde programlandığımız için yapay zeka programlarına, işte otonom arabalara, efendime söyleyeyim son zamanlarda çıkan bu ChatGPT türü şeylere öbür türlü yaklaşıyoruz. Yani acaba onun etik değerleri nedir filan gibi sorular da gündeme geliyor. Ona nasıl ahlaki değerler yüklemeliyiz? Ona ahlakı nasıl öğretmeliyiz filan gibi sorular da gündeme geliyor. Yani bunlar zor şeyler. Bager de bahsetti. Bunlar aslında uzun yılların konuları. Ta Asimov'un okuduysanız onun bu robot hikayelerinin aslında temel altında yatan şey o yani. Biz robotlara bir etik sistemi koyalım demişler en başta. Fabrikada bütün robotları onu koymuşlar. Üstelik çok da iyi bir etik sistemi. Yani öldürmeyeceksin insanları, hiç yani insanların kılına dokunmayacaksın, verilen emirlere uyacak falan, yani her şey ideal yani. Şimdi onu yapabilsek biz zil takıp oynarız yani, o kadar iyi. Bugünün bilgisayarlarına onu yükleyebilsek, Asimov'un bahsettiği kuralları da zaten neredeyse herkes mutlu olur.
Ama önce adam, biraz kendimize de eklememiz gerekiyor değil mi hocam? Sonuçta.
Şimdi evet, iki konu var. Bir, Asimov şeyde gösteriyor. Kitaplarda daha çok hikaye şeklinde gelişiyor onlar. Hikayelerin her birinde bu mükemmel etik kurallarına haiz olan, bunları özümsemiş olan, bunlardan çıkmayan robotların başına öyle karışık bir olay geliyor ki o kurallara uyduğu için sorun çıkıyor. Yani gerçek hayat o kadar karışık bir şey ki öyle 3-5 cümlelik bir etik koduna indiremezseniz, indirirseniz siz ona uyarken daha beter kötülükler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Zaten dinler filan da hep böyle sorunlarla uğraşıyorlar. Evet. Öbür tarafı da zaten tabii sizin demin dediğiniz gibi, insanlarda bu mevzuyu çözebildik mi ki? Yani doğru etiğin ne olduğunu biz bir kere kendimiz kendi aramızda karar verebildik mi ki? İşte benle komşum aynı standarda zaten geldik de bir tek robotlara mı bunu öğretmek kaldı? O da çok büyük bir mesele. Ama tabii yani şöyle bir şey var. Enteresan şekilde bu ChatGPT tipi şeylerin ortaya çıkmasından beri aslında bu konuda uzun zamandır işte akademik düzeyde tartışılan bu mevzu gerçekten hani ChatGPT'ye şu konularda ahlaklı davranma görevlisi diyebileceğimiz insanlar var. Yani onu bu kamuoyuna açmadan önce aylar boyunca onun tabiri caizse çıplak vahşi modelinin üzerinde, bak sana böyle bir soru sorulursa kesinlikle böyle cevaplar vermeyeceksin, bu çok ayıp, şöyle cevaplar vereceksin, bu konulara girmeyeceksin, bu falan filan gibi ona bir ahlak öğreten bir döngüden geçmişler. Yani 2022-23 yılı itibariyle gerçekten bir bilgisayar sistemine bir takım etik değerleri varmış gibi davransın diye uzun uzadıya bir işlem yapılması gerekmiş. Yani bu noktaya geleceğimizi ben mesela bu çağda bu noktaya geleceğimizi ben tahmin etmemiştim. Böyle enteresan bir durum var. ChatGPT'ye işte Hitler iyi adamdı asla dedirtemiyorsunuz mesela. Onu öyle işte şey yapmışlar, üstüne kafasına vura vura onu öyle bir kafesin içine koymuşlar. Öte yandan tabii başka birisi yaparsa bu sefer o kendi etik değerlerine ya da işte ahlaksızlık standartlarına göre de kodlayıp çok daha berbat başka bir süper ahlaksız bir yapay zeka da oluşturabilir. Bunlar hep
işte insan zihninin tahridi bir taraftan.
Evet, ve de yani insanların yaptığı şeyleri de abartılı derecede üstün seviyede de yapabiliyor ya bazı şeyler. O yüzden yani böyle bir örnek vardı. Hatta benim bir akademik makalede okuduğum en komik cümle şuydu. Bu GPT'lerin birkaç versiyon öncekisi, daha bu kamuoyuna açılmadan önce, işte bu demin bahsettiğim, ona bir takım cevaplarını belli bir tonda verme, belli bir usulde verme iyi öğretmek için, sonradan işte bu eğitimi yapmak için bir teknik geliştirdik diye adamlar makale yazmışlar. Ama bir programın içinde bir yerde bir artı yerine eksi koymuşlar yanlışlıkla. O yüzden sabah uyandıklarında program şey olmuş, yani bak sakın müstehcen şeyler söyleme komutunu o eksi yüzünden dünyanın en pornografik şeylerini yazan bir program haline gelmiş olarak bulmuşlar. Yani böyle bu seviyede artık ürettiğimiz yapay zeka programlarıyla bu seviyede belalar çıkabiliyor başımıza. Öyle diyelim.
O şekilde kodlanmasında ya da öyle bir sonuç doğurduğunda peki dünya üzerinde bir hukuk sistemi geliştirildi mi buna dair? Mesela kim sorumlu tutuluyor o ilgili, işte kodlayıcı mı, firma mı? Yani sonuçlar.
Tabii ki. Yani şimdi biz sorumluluk herhalde, hani otonom araba birisini ezerse arabayı hapse atacak halimiz yok. Atsak bile o bizim insanların geri kalanındaki adalet duygusunu tatmin etmesi söz konusu değil. O da tekrar dönüp dolaşıp biz insanların işletim sistemine ta işte birkaç yüz bin yıl önce bizim zihnimizin evrilmesine denk geliyor. Biz sorumluluğu insana benzeyen şeylere, ya insanlara atfediyoruz. Bir kötü bir şey olursa bir düşünüyoruz, işte bu son düğmeye basan insan kimdi? Sorumlu odur filan gibi, öyle kafamızda bir rutin var. Bu durumda da bu sistemler bir felakete yol açarsa ya da birisine bir zarar filan verirse, işte sizin dediğiniz gibi yani onu piyasaya süren, onun programcısı filan, yani yine insanların başına patlayacak konu.
Önümüzdeki yıllarda bu alanda belki bir yapay zeka hukuku bile gelişebilir sanırım.
Yani şimdi bilmiyorum, girelim mi o konulara? Yani bazı konularda çok daha iyi olacağını, ben yapay zeka hakimlerin hakimlerden daha güzel performans gösterebileceği bir takım mahkeme kararları biliyorum yani mesela.
Olabilir tabii ki. Mümkün. Bayır Hocam, peki aynı etik ayarında bir soru soracağım. Çünkü bunun da gerçekten ucu bucağı yok. Yani sonuçta sanatın da kimin nasıl algıladığına, beğeni düzeyine, kültürel birikimine ait bir şey. Yani sanat ürününün de beğenilebilmesi. Sonuçta hani onu inceleyen, onu takip eden kişinin de o konudaki belli bir birikimi, onu anlayacak düzeye sahip olması gerekiyor. Ama mesela bugün Size göre yapay zekanın sanat alanında eksik bıraktığı bir şey var mı mesela, ya da bu ne olabilir?
Nasıl
Ya
eksik
da
yaptı derken anlayamadım.
yani yapay zekanın yetersiz olduğu sanat anlamında bir şey var mıdır? Tabii ki insanın da yetersiz olduğu şeyler var. Sonuçta sanat kesinlikle sınırsız bir yaratıcılığın sonucunda ortaya çıkıyor.
Şimdi ben
Ama
yaratıcının o kadar sınırsız olduğunu düşünen biri değilim. Yani çünkü
öyle
sınırsız
mi? O
tabii
zaman oradan başlayalım.
Sınırsız gürültü demektir yani. Noise'dir, gürültüdür. Yani rastgele bir şeydir aslında. Rastgelelik gürültüdür. Biz rastgele bir şeyler yapmıyoruz aslında. Yani insanın yapabileceği şey oldukça sınırlıdır. Uzaydaki bütün olasılıklara göre. Yani bütün harfleri art arda dizebiliriz. Değil mi? Art arda istediğimiz gibi harfleriz. Ama hepsini dizmeyiz. Dolayısıyla bazı harfleri art arda dizmek bizim için daha anlamlıdır. Dolayısıyla oradaki sınırsızlık şöyle bir yerden nereye gideceğini bilmeyiz anlamında sınırsızdır. Yani evet, yani bir sınır çizemeyiz. Çizdiğimiz sınır bozulabilir. Bu anlamda sınırsız olduğunu kabul ediyorum. Yapay zekanın sanat eseri üretmekle hiçbir ilişkisi yok bence. Yapay zeka sanat eseri üretmiyor şu anda. Yapay zeka eser üretiyor, bir şey üretiyor. Yani sanat eseri tanımına uymuyor. Yapay zeka çok güzel görseller üretiyor, muhteşem metinler yazıyor, güzel müzikler yapmaya başladı. Okey, ama sanat eserinin tanımı böyle bir şey değil. Sanat eseri gerçekten de bir insanın bir duygusunu ifade edebilmesi, kendi tepkisini verebilmesi ve başkalarında bunun anlamlı bir karşılığı olması. Ve
Tam
bu
da onu
anlamlı
soracaktım
karşılığı.
şimdi. Yani bir duygusu yok sonuçta. Yani o
Yok şimdi
yüzden nasıl?
duygusu da olabilir ama şurada duygudan önce bir şey var. Duygu da kodlanabilir bir şey bu arada. Yani aynı bizim gibi bir duygusu olmaz ama duygu aslında bir tepki mekanizmasıdır yani. Hani ve bu o da bir şemsiye terimdir. Yani bir duyguyu hemen biz onu kolay konuşmak için üzüldüm diyoruz da onun altında birçok farklı hormonal denge yatabilir. Zihinsel bir üzülme olabilir. Başka bir şey anlamadığımız bir üzülme olabilir. Bir sürü şey olabilir. Bunun hepsine üzülme diyoruz. Şimdi robotun da aslında içindeki karmaşıklık artmaya başladıkça yönetim sistemleri duyguya benzer tanımlara ihtiyaç duyuyor. Yani kriz var mı, motor başka bir durumda mı bilmem ne gibi şeyler de oluyor. Yapay zekanın içerisinde bunlar olabilir. Şu anda yani bu LLM'ler dediğimiz GPT'lerde böyle bir şey yok ama gitgide bu sansür mekanizmaları girmeye başladıkça onlar geliyor gibi. Çünkü sansürlemeye çalışıyor. Bu sansürlemem gereken bir şey mi hesapları girmeye başlıyor mesela. Aslında bu biraz duyguya benzemeye başlıyor. Sıkıştığını ha bakıyoruz diyoruz ki evet GPT-4 sıkıştı. Ha bak buradan çıkamadı falan. Ya terimlerimiz yavaş yavaş bizim duygumuz aynı olmasa da sistem karmaşıklaştıkça bir duyguya benzemeye başlıyor. Ve biz bunu araba içinde kullanıyoruz. Yani mesela araba biraz boğuldu. Benim arabam yoruldu falan. Anlatabildim yani terimler böyle şey için. Makine içinde yani makineyi zorlama bilmem ne deriz. Dolayısıyla bunlar genelde şemsiye terim, çatı terimdir ve karmaşık şeyler için kullanılır. O yüzden duygu orada da olabilir ama şu anda bir dünya üzerinde galiba kimse varlık problemi olan bir makine yapmakla zaten ilgilenmiyor. Yani ben hiçbir bilimcinin, ya bunun üzerine tartışma yapılan alanlar var ama böyle bir makine üretelim diye uğraşan birini ben bilmiyorum. O bilim kurgu da oluyor genelde. Çünkü ne işimize yarayacak onu da bilmiyoruz. Yani kendi olan, kendinin farkında olan bir makine yapmak. Yani düşünsene kendi farkında var ve sıkıldı. Bizimle konuşmuyor yani. Bu çok olası. Niye konuşsun bizimle yani? Anlatabildim mi? Biz ilginç miyiz? Bizden zeki bir, yani biz hep şimdi kendimiz merkezi düşünüyoruz. Bu bilim kurgu filmleri. Benim bir hikayem vardı. Şey oluyor işte hikayede böyle bir şekilde yapay zeka birisi evrensel zeka teorisi atıyor. Yani evrensel zeka teorisi şu. Dağın zekası, bitkinin zekası, hayvanın zekası, insanın, ailenin, işte bir kabilenin, belediyenin, ülkenin zekasını, şirketin zekasını ölçebilen genel bir test yapıyor. Sonra bir yapay zeka diyorlar ki bu teste yüksek skor almaya çalış. Ve yapay zeka sürekli kendini geliştiriyor skor almaya çalışırken. Ve opsiyon makinesi denilen bir şey çıkıyor. Opsiyonlarını arttırmaya çalışan bir yapay zeka çıkıyor. Ve bu blockchain'de çalıştığı için bunu görmüyoruz bile. Ve gelişmek için insanlara sürekli işler veriyor. Para kazanması lazım, kendine bakması lazım falan filan. Orada kendini bozması gerektiğini de anlıyor. Türler çıkıyor. Kendi kopyalarını yapıyor, türler yaratıyor falan derken insanlar hiç farkında değil. Yapay zeka o uzayda, şeyde, bulutta gelişiyor. Sonra bir gün bütün yapay zekalar dünyayı terk edip gidiyor. Hikaye böyle bitiyor. Çünkü şimdi şöyle, yani bize filmlerde izlediğimiz şeyde yapay zeka bize işkence ediyor, biz savaşıyoruz, geri kazanıyoruz falan, bu komik bir şey bence. Yani düşünsenize, şu anda öyle bir zekanız oldu ki insanlığın toplamının 1 milyon katı. Ya sıkıntıdan ölürsünüz öncelikle. Kimseyle konuşamazsınız. Bir kopyanızı yapmaya çalışırsınız. Yani ilk yapacağınız o, sıkılmamak için. Çünkü insanlar çok...
Kesinlikle.
İkincisi de uzaya gidersiniz. Yani niye dünyada kalıp buradaki canlılarla, işte bitki gibi sizin için, yani çimen gibi olan biz onun için çimen gibi bir şey olacağız. Niye bizle uğraşsın? Niye üzerimize basıp dursun ya? Uzay kocaman bir yer. Basar gider. Şimdi dolayısıyla yapay zekanın o duygusu da olabilir ve kendi sanatını da, bu türler kendi sanatlarını da yapabilirler. Çünkü sanat da, bilim de, tasarım da, mühendislik de bir üretme tekniğidir. Bir düşünme ve üretme tekniğidir. Sanat bunların arasında bizim aslında daha akılcı yöntemlerle çözemediğimiz bazı şeyleri sezmemizi sağlar. Sabah kalkarsınız ve dersiniz ki ben bu sabah bu şarkıyı dinleyeceğim. Ya biri size neden dinliyorsun, sana ne yapacak o şarkı falan demez kimse. Dinlersin, mutlu hissedersin, hüzünlenmek için dinlersin. Sanat biraz böyle bir şeydir, yani duygu paylaşımıdır. Mesela bu aralar işte bu filmi tekrar izlemek istiyorum. Bu aralar bu müziği dinlemek istiyorum gibi bir şeyi vardır. O yüzden sanat eseri ya geçmişimizi özetler ve bizi mutlu eder. Mesela 5 yılda çektiğiniz acıyı anlatır 2 satırda. Oturup ağlarsınız. Değil mi?
Evet.
Yani evet. Ya da işte bir şey anlatır. Ya evet dersin, bir resim çizer. Ben de böyle bir yerde yaşamak istiyorum dersiniz. Ve hayatınızı değiştirirsiniz. Bir kare gösterir size. Ben de böyle bir insan olmak istiyorum der. Ona doğru gidersiniz. Dolayısıyla farklı zeka sistemleri de bunu yapabilir. Yapay zeka sanat yapabilir. Ama bize yapmaz. O bir tür olacak. Önce bir tür olacak. Kendi aralarında iletişim. Şu an dünyadaki yapay zekalar birbirine...
Alıcısı da olacak değil mi? Biraz önce dediğim gibi. Yani nasıl? Kendi alıcısı olacak. Tabii. Kendi alıcısı olacak onun sanatının. Biraz önce tabii belirttiğim gibi soruyu sorarken.
Evet. Ve yapay zekaların tabii ki birbiriyle konuşması gerekiyor önce. Daha böyle yapay zeka otobanlarımız yok. Yani Midjourney GPT-4 ile muhabbet edip, abi sen o problemi nasıl çözdün? Ben çözemiyorum. Hocam varsa lütfen söyleyin, mesela böyle bir yapay zeka otobanı projesi var mı dünyada?
Enteresan fikir. Yok yani şeyler, özellikle dediğin gibi başka gruplar tarafından üretilenleri birbiriyle konuşturmayı deneyen var mı bilmiyorum. Çok eskiden, yani 30-40 yıl önce o zamanın minik chatbotlarını birbiriyle konuşturan komik bir sonuç elde eden birisi vardı, ama asıl şimdi yapmak lazım onları.
Tabii bir de bilgi, deneyim paylaşımı. Yani mesela ChatGPT'nin akıllı olmadığını şurada anlıyoruz. Sen nesin dediğimde bana ezbere bir bilgi veriyor. Diyorum ki vücudun nerede ya? Diyor ki vücudum yok. Yapma diyorum ya, bir bilgisayarda çalışıyorsun. Saçmalama ya, bir vücudun var. Bir de işlemcilerin nerede? Kaç işlemcin var? Kaç gigabyte datan var? Deyince kendi vücudunun farkında olmayan bir varlık ChatGPT. Çünkü ona göre tasarlanan, demin dediğim oydu. Yani sanat eseri üretmesi için kendi varlığıyla ilgili bir şeyin farkında olması lazım. O zaman yapay zeka bizi taklit edebilecek bir araç şu anda, ya da bizim yaratıcılık için kullanabileceğimiz, ufkumuzu açabilecek, işimizi kolaylaştırabilecek, hızlandırabilecek bir araç. Sanat eseri üretimi öyle bir şey değil. Tabii ki insanların çoğu da para kazanmak için güzel resim yapıyor. Ona sanat diyor. Yapay zeka bunu yapınca o da sanat yapıyor oluyor gibi oluyor, ama bunun sanatla bir ilgisi yok. O tasarım. Yani satacak bir resim yapmak tasarımdır. Onun sanatla bir ilişkisi yok. Popüler olacak bir müzik yapmak tasarım problemidir. Ama sanat eseri şudur. Ben bunu yapmak istiyorum. Ve onu yapıyorum. Ve bunu yapınca kendimi iyi hissediyorum. Ve sanat eseri izleyicisi de şunu hisseder. Ben bunu dinlemek istiyorum.
Yani metalaşan ürün sanat değil aslında.
Tabii mümkün değil yani. Mümkünatı yok. Yani o başka bir konu o. Yani o sanat piyasası, sanat ekonomisi, sanat bilmem nesi falan, o başka bir konu. Yani sanat eseri bir çocuğun, 3 yaşındaki bir çocuğun kalkıp saçma sapan hareketler yapıp dans etmesidir. Yani yararcı bir şey göremezsin orada. O onu yapmak istiyordur. Kendini öyle ifade ediyordur yani. Yapay zekanın saçmaladığını gördüğümüzde mesela bu zaman sanata benziyor diyebiliriz yani.
Cem Hocam, peki şeyi sormak istiyorum. Bugünlerde özellikle çok tartışılan, hatta robotlar işimizi elimizden alacak mı diye bir kitap da çıkmıştı geçenlerde. Üzerine çok kafa yorulan bir şey. Ya yapay zekanın ve yapay zekalı robotların etkisi ne olur bundan sonra? Yani sonuçta hani bir taraftan bize bilim kurgu filmlerinde robotların ne yapacağına dair böyle hayal gücünü zorlayarak bir şeyler söylüyorlardı ki o zaman biz bunların farkında bile değildik. İnceleyene kadar, yaşayana kadar, şimdi somut olarak deneyimleyene kadar. Bir taraftan da milenyum çağında her şey sıfıra dönecek. İşte dünya antik çağlara dönecek gibi bir tez de ortaya atılmıştı. Şimdi onun antitezi olarak da gerçekten bugün yapay zeka hayatımızın büyük bir kısmını kaplıyor ve siz tehlikelerinden de bahsetmiştiniz mesela. Genel olarak hayatımızı bundan sonra nasıl etkileyebilir? Mesela siz daha önce işte Kasparov'un bilgisayar tarafından yenileceğini de öngörmüş birisisiniz mesela. Bu bağlamda sizin öngörülerinizi merak ediyorum açıkçası.
Ha, Kasparov'un bilgisayar tarafından yenileceğini öngörmek kolaydı ama. Yani oraya az kalmıştı yani. Hayır, yenilmeyecek diyenler de azınlıktaydı açıkçası. Neyse, bir tanesi bana denk gelmişti. Ben de ona hayır, Kasparov kısa zamanda yenilecek demiştim. Dediğim çıkmıştı. Şimdi yani çok büyük bir hızlanma yaşıyoruz. Yani benim zamanımda 1990'larda diyelim olandan çok daha hızlı bir şekilde her şey gelişiyor, her şey değişiyor. Siz de fark etmişsinizdir.
Evet.
İşte yani geçtiğimiz yıl Ekim ayında, işte şimdi Ekim ayındayız, bir sene önce bu ChatGPT yoktu. Herkes, yani öğretmenler öğrencilere 100 yıldır nasıl ödev veriyorlarsa öyle ödev veriyorlardı. Ha tabii bu 100 yılın son 20 yılında o ödevin Google'dan bakılıp işte oradan kopyala yapıştır yapılması falan meselesi ortaya çıkmıştı ama
artık ChatGPT'den kopya çekiliyor.
Artık ChatGPT'ye yani bu bir anda hani gerçekten hani Kasım 22 Kasım mıydı neydi ortaya çıktı ve ondan bir hafta sonra öğrenciler ödevlerini ona yaptırmaya başladılar. Yani bu artık olaylar bu hızda gelişiyor. Yazıyla ilgili yani mesleğinin bir kısmı bir takım şeyler yazmak gerektiren insanların hepsinin çalışma şeklini değiştirecek. En azından yani bu aracı ben nasıl kullanabilirim konusunda biraz eğitim almasını falan gerektirecek bir yepyeni bir şey oldu durup dururken yani. Daha bir sene bile olmadı ama bir anda bu olay değişti yani. Ben bizzat tanıyorum. İşte bir takım senaryo çalışmaları filan içinde olan ve de bu ChatGPT harikaymış, ben artık bunu kullanıyorum diyen insanlar var yani. yani tabii sizin sorunuz peki şimdi ne olacak kısmı onu şey yapmaya çalışıyorum, savuşturmaya çalışıyorum çünkü yani bilemiyorum.
Onu fark ettim çünkü şimdi şeyler de çıktı, sürekli bir sektör haline de geldi işte. Şu konularda işte 5 tane yapay zeka aracı diye böyle Twitter'da
onların da çoğu zaten yapay zeka yazıyor.
Aynen öyle.
Şöyle bir şey var yani, eskiden bilgisayar bilmeyen eleman diye bir şey vardı. Bu bilgisayar bilmeyenler bilgisayar bilenlere oranla daha az ücretle işe girebilirlerdi. Yani siz eleman alıyorsanız onları almazdınız yani özet olarak. Şimdi işte bu yapay zeka araçlarını ne kadar iyi kullanıyorsa o insanın herhangi bir işe girerken ki değerini artıran bir şey olacak. Robotlar gelip bizim işimizi elimizden almayacak da işler değişecek. İşlerin birçoğu zaten kendi kendine yapılmaya başlayacak. O anlamda hani bir manada masa başında oturan vasıfsız diyebileceğimiz insanların işleri büyük bir hızla elden gidecek. İlginç şekilde bu dışarıda çalışan, hani eliyle bir takım şeyler yapan insanların işleri şu anda o kadar tehlikeli değil. Daha robotlar çıkıp oraya tırmanıp o işi yapma noktasına
ulaşmadılar.
Ama yani işte zaten işin mantığı da o değil mi? Yani biz bütün bunları niye yapıyoruz? İnsanlar daha az çalışsın, işleri makineler yapsın diye böyle basitçe söyleyebilirim. Bizim kendi aramızda kurduğumuz sistem birilerinin sürekli, yani insanların çoğunun, hatta hepsinin sürekli çalışıyor olmasını gerektiriyor, ama bu yani Allah'ın emri değil. Belki de çoğumuzun
insani de değil.
Yattığı bir düzende düşünülebilir yani. Eğer bir şekilde bizim temel ihtiyaçlarımız karşılanıyorsa niye herkes sürekli sabahtan akşama kadar çalışmak zorunda olsun ki yani? Bu şimdiye kadar böyle olmuş olması bundan sonra da böyle olacak illa diye bir şart getirmiyor.
Ben Cem Hoca'ya bir soru sorabilir miyim?
Tabii hocam.
Hocam şunu soracağım. Sizce yapay zeka dünyadaki gelişim ivmesini arttırır mı?
Gelişim derken?
Yani teknolojik gelişim ivmesi. Yani bir sonuçta atıyorum işlemci hızının bir Moore yasasına göre bir standardı var mesela. Bunun gibi dünyanın, yani kapasite olarak tabii iyileşme gibi, o çok politik bir konu ayrı, ama yani o hızlanma, hızın ivmenin işi bu, yani zeka patlaması dediğimiz konu vardı ya, onu sormuyorum, evet. Ama yapay zeka gerçekten bu gelişme hızının artmasını da, hızını da arttırır mı? Yani ivmeyi arttırır mı aslında?
Yani bazı açılardan artıracağı ortada. Çünkü senin dediğin gibi tasarım yapabilen bir şey. Tasarım uzayının, bizim daha şu ana kadar hiç bakmadığımız, hiç kolaçan etmediğimiz yerlerini bizden çok daha büyük bir hızla tarayabilen bir şey. Böyle yani elektrik mühendislerinin hiç aklına gelmeyen bir takım işleri yapan devreler, dizayn eden sistemler var yani. Uzun zamandan beri yani bu gibi örnekler var. Çünkü sonuçta hani elimizde temel parçalar var. Onları nasıl bir araya getirip şunu yapabiliriz? Onu vaktiyle işte 50 yıl önce o işi ilk yapan adam yapmış. Biz de genel olarak mekanizmayı biraz daha hızlandırmaya, biraz daha tıraşlamaya, biraz daha küçültmeye falan uğraşıyoruz. Bu bilgisayar dediğimiz sistemin mimarisini John von Neumann diye birisi 1940'lı yıllarda bu böyle olsun demiş yani özet olarak. O zamandan beri bütün bilgisayarlar, bütün telefonlar falan onun çizdiği şemaya göre çalışıyor. Öyle olmak zorunda değil. Mesela bizim beynimiz de bilgisayar ama öyle değil. Bak şimdi iki tane mimari oldu. Bir bizim beynimizdeki mimari, bir bu. Neden iki tanecik olsun ki? Belki 100 tane daha başka bir hesap yapan ya da işte düşünen falan şey makine yapma yolu vardır ve biz daha onu hiç aklımıza bile gelmemiştir. Böyle tasarım uzayını hızlı tarayabilen bir sistem rahatlıkla bunları bulabilir yani. Yani o anlamda bir sürü şey aniden pat pat pat hızlı şekilde karşımıza çıkabilir.
Yani şöyle bir şey mümkün mesela, diyorum, yapay zeka diyeyim akıllandı gerçekten ve dedi ki genetik çalışmamız lazım dedi. Ve yeni biyolojik türler çıkardı ve uzaya gitmemiz lazım dedi. Bunları uzaya yollamaya karar verdi gibi, değil mi? Bunun gibi anlıyorum. Yani bambaşka hatlardan ilerleyecek stratejiler koyabilir aslında.
Yani tabii hadi bunu yapalım dedi ve yaptı kısmı bir ayrı, bir bizim ona o yetkiyi de o kaynakları da o şeyi de izni falan da vermiş olmadığımız.
Evet, kolektif bir süreç tabii zaten, yani bu hani şey simbiyotik bir süreç gidecek ya sonuçta, uzun bir süre simbiyotik gitmesi gerekmiyor mu? Yani biz de mantıklı diyeceğiz, ikna edecek falan gibi bir süreç olacak yani biz.
Yani bence bu dediğin. Bunların olması yapay zeka ile ilgili benim aklıma gelebilecek en olumlu senaryo. Yani inşallah böyle olur. Yoksa kendi aramızdaki bu berbat düzeni daha da pekiştirip işte iktidarlardaki adamların hep iktidarda kalması. Yani hatta öldükten sonra da onun işte ChatGPT versiyonunun devam etmesi. 1000 yıl bunun böyle kilitlenmesi. Yani Çin mesela buna benzer bir düzen kurguluyor bayağı. Yani yapay zeka diktatörlüğü gibi bir şey kurguluyor.
Nasıl bir şey hocam? Biraz açabilir misiniz? Ben onu şimdi duyduğum için merak ettim.
Şimdi Çin'de şöyle bir şey var. Oranın Twitter'ı diyelim, yani bizim bildiğimiz Twitter orada özgür değil ama yani işte Çin Twitter'ı, Çin Facebook'u, Çin WhatsApp'ı falan diyebileceğimiz yazılımları düşün. Herkes telefon çok seviyor. Herkesin telefonu da onlar yüklü ve de şey, onların hepsinde ne yazdığını da devlet görüyor. Hiç öyle gizlilik gizlilik diye de bir şey yok. Yani o anlamda benim devletten saklım gizlim olabilir diye bir düşünceleri yok. O yüzden herkesin ne düşündüğünü ruhunuza kadar okuyor yani devlet. Hatta iyi vatandaşa puan veren, böyle homurdanan, muhaliflik yapan vatandaşa da eksi puan veren, onun hayatını kötüleştiren filan resmen bir sistemleri var. Böyle Black Mirror dizisinin bölümlerinden birinde vardı. Onun gerçeği Çin'de var yani. Yani böyle iyi vatandaş puanın yüksekse, ki o senin işte senin telefonundan anlaşılıyor zaten senin nasıl bir vatandaş olduğun devlet tarafından. Trenlerde daha işte iyi mevkide yer bulma ihtimalini artıyor. Kötü vatandaş sayılıyorsan işte bunun tersi oluyor filan. Bu anlamda yani gerçekten
aslında hocam bizim sosyal medyalarda, biraz sözünüzü kestim, ona benzemiyor mu? Enformasyon toplayıp sonuçta tabii, onu işleyip kullanıyorlar ya.
Yani sosyal medya denen ucube, yani bilgisayarcıların insanlığa attığı en büyük kazık diyebiliriz. Buna benzer bir şeyi sözüm ona, demokratik ülkelerde de bir takım bunu kontrol eden şirketler filan bu altyapıyı sağlamış durumda. Çin'de bunun abartılısı var, yani bunu apaçık yapıyorlar. Ve de herkesin ne düşündüğünü devlet tahmin edip, yani bir hem yani eğer halk bir şeyden memnun değilse bunu direkt ekranında çıkıyor yani şeyin, yöneticinin. Ona göre gerekeni yapıyor herhalde. Ya da bir isyan falan olacaksa ona göre önlemini, daha isyanını ben yapsam mı diye vatandaş düşünürken zaten yönetici de anlıyor. Yani amaçları, hayal ettikleri sistem bu. Böyle bir şeyin tabii demokrasiyle, günün birinde düzenin değişmesiyle falan filan ona ilişkin bütün umutları da yok edecek. Şimdiki berbat düzen neyse onu kilitleyecek bir şekilde bir dijital diktatörlük kurmak için de kullanılabilir bu altyapı maalesef.
Bir de savaş teknolojisinde kullanılmasının tehlikelerini
tabii zaten kullanılmış.
Şey yapmışsınız zaten siz kitabınızda.
Için. Tabii. Zaten savaş için yapılmış bir şey aslına bakarsan. Ya bu bilgisayar denen şey nükleer bombayla birlikte aynı insanlar tarafından, bu demin adını verdiğim adam tarafından hatta, aynı ülkede aynı projenin parçası olarak geliştirilmiş bir şey. Nükleer bombayı yaparken onun işte patlamadan önce nasıl çalışacağına dair bir takım hesaplar yapılması gerekiyor. O hesabı yapacak alet lazım. İkisini paralel geliştiriyorlar. Yalnız ilginç bir şey yapıyorlar. Nükleer bombaya ilişkin her şeyi gizli tutuyorlar. O teknolojiyi kimseye söylemiyorlar. Bilgisayara ilişkin her şeyi ise açıyorlar. Herkese bakın bu bölge böyle yapılır, siz de yapın falan diye onu paylaşıyorlar. Bence de çok güzel, akıllıca bir şey yapıyorlar. Geliştirdikleri başka bir takım sistemlere de aynısını yapıyorlar. Bu Tor denen internette kimliğini gizlemeni el veren ağ, internet denen şeyin kendisi. Bunlar hep Amerikan ordusunun aklına gelen fikirler. Ya bunu biz herkese açarsak daha iyi olacak galiba diyorlar. Herkese açıyorlar. Hepsinin altında, yani çoğunun altında askeri şeyler var. Alan Turing'in, bilgisayarın babası olan adamı biliyorsun.
Tam onu söyleyecektim ben de. Evet. Nazilerin şeylerini, şifrelerini çözmek için falan çalışmalarıyla başlayan bir şey aslında, değil mi?
Teknolojik gelişme zaten tarih boyunca bu askeri işlerle kol kola gitmiş. Yani genel olarak onu iteleyen devletlerin bu konuda bir şey yapmamız lazım filan demesine yol açan baştaki motivasyonlardan bir tanesi bu savaş işleri olduğu için çok da şaşırmamak lazım. Yani acı ama gerçek.
Bir de tıp örneğiniz benim hoşuma gitmişti. Mesela hata payının daha az olması ama hastayı sakinleştirememesi. Çok güzel bir noktaya değinmiştiniz. Onun da altını çizmek istedim burada.
Evet, yani bazı insanlar bir insanla konuşurken, yani herhalde herkes, ben de dahil olmak üzere, bir insanla konuşurken, hele de böyle sağlığınla ilgili önemli bir konuyu konuşurken, yani o öyle empatisi yüksek bir insan doktorla konuşmayı herhalde bir ChatGPT ile konuşmaya yerler. Tabii o da insan doktorundan doktoruna da değişir. Öyle insan doktorlar var ki tam tersine ChatGPT'yi tercih de edebilirsin. Duruma göre yani. Ama o konuda da yani ben hiçbir insani şeyin bilgisayar tarafından taklit edilemeyeceğini asla iddia etmiyorum. İlla ki taklit edilir yani. Tabii taklit kelimesini vurgulamamız lazım ama belli bir seviyenin ötesinde başarılı taklit de adı üstünde yani ben ayırt edemiyorsam o zaman onu insandan farklı göremeyecek noktaya gelebilirim.
Kesinlikle. Hocam ben çok fazla vaktinizi aldım. O yüzden biraz da katılımcı arkadaşlarımız da soru sormak ister. Çünkü çok güzel bir konu bu. Biraz soruları alalım mı? Kadir, soru düşmüş mü?
YouTube'u kontrol ediyoruz. YouTube'da henüz bir soru yok. Zoom'da bir soru var. Onu sorayım. Hemen sorayım.
O zaman Kadir tam onu sorarken ben de tekrarlayayım. Arkadaşlar sorularınızı hemen sorabilirsiniz, yazabilirsiniz.
Ben bir şey sorayım. Sonra Zoom'daki soruyu okuyacağım da. araya girmiş hazır sorabilmişken. Bu geçen bir şeyimiz vardı. Bu yapay zeka ile yazılmış bir şiirin ya da hikayenin vesaire müziklere dönüştürülmesi kısmı vardı ya. Bir de işin bu tarafı var tabii. Buranın tam olarak nereye doğru gideceğini düşünüyoruz. Hani ilerleyen günlerde bu taraf müzik dünyasına etki eder mi acaba?
O işlere Bager Hoca bakıyor.
Ya estağfurullah hocam. Aslında tabii ki yani bütün alanlara giriyor. Yani müzikte öyle. Şu anda zaten şeyler artmaya başladı. Yani mesela en pratik bir örneklerinden vereyim müzikten ziyade sesle ilgili. Hani cep telefonunda bazen WhatsApp'ta ses kaydı yolluyoruz, bazen metin yolluyoruz ya. Artık hangisini yollarsak yollayalım, yakın bir zamanda ikisi de üretilecek karşı tarafta. Yani ben size yazı yollasam da sesimden dinleyebileceksiniz. Ses yollasam da yazı olarak okuyabileceksiniz mesela. Bunlar çok önemli orada. Müzik
hatta
alanında
da iPhone'un yeni modeline bile dahil edilmiş hocam sanırım.
Ha süper. Yani çok hani olası bunlar. Yani İngilizce'de bu çok kolay şu anda yapılabilecek bir durumda. Bunun gibi şeyler oluyor. O yüzden herhangi bir şarkıyı, yani şöyle bir yere gidiyor hikaye aslında. Müziğe özel demeyeyim de. Dünyanın en iyi sanatçıları bir odada toplanmış. Yazarlar, müzisyenler, filmciler ne istersin diyor. Yani buraya doğru gidiyor hikaye işte. Bir şey isteyebildiğimiz kadar iyi olacak ama. Yani bana dünyanın en iyi romanını yaz diyecek. Sonra okuyacağız, biz anlamayacağız. Çünkü dünyanın en iyi romanını biz anlamıyoruz. O yüzden o kadar iyi yazma, bana göre bir şey yaz. Bana göre yaz diyeceğiz. Bunun gibi yere gidecek yani.
Seviyesini düşüreceğiz onun yani.
Tabii.
Dibe çekeceğiz.
Ama gerçekte öyle değil mi? Şimdi ben, yani bana bir ben müzikten çok anlamayan biriyim. Bana müzisyenler gelse, dünyanın en iyi müzisyen gelse, ne yapalım Bağger dese, muhtemelen saçma sapan bir şey yaptırırım yani. Hani kendime eğlenirim ama öyle popüler bir şey çıkmaz gibi geliyor bana yani. Evet.
O zaman evet. Kadir soruyu alalım. Ondan
gelen soru Sevilsu sormuş. Yapay zeka insan üstü öğrenmeye geçtiğinde zihin veya bilime sahip olduğunda insanlık ve kimlik tanımı nasıl ve neye göre değişir gibi bir soru sormuş Sevilsu. Umarım doğru okuyabilmişimdir.
Ben bilmiyorum hocam cevabını, siz bilirsiniz.
yani bizden üstün bir zihin makinede yer bulduğunda bizim kimlik tanımımız bence öyle çok da değişmez. Çünkü bizden güçlü makineler, bizden çok ağırlık kaldıran, bizden hızlı gidebilen falan bir sürü makine yaptık. Hiç insanlık tanımımız değişmedi. Bizden daha iyi satranç oynayan, bizden daha iyi roman yazan falan makine yaptık diye bizim kendimize bakışımızın bence değişmemesi gerekir. Kimlik sorunu şurada devreye girebilir. Daha yok onlar ama hani bir takım nedenlerden ötürü insana çok benzeyen robotlar hakikaten ortalıkta dolaşmaya başlarsa o zaman biz yine bizim altyapımızdaki, zihnimizdeki bir takım kısa yollardan ötürü biz onlara daha insan gibi muamele etmeye, onlara aşık olmaya falan filan mirasımızı onlardan birine bırakmaya falan kalkıp işi o şekilde biz karıştırabiliriz. Yani insan tanımını biz onları da kapsayacak şekilde genişletmek isteyebiliriz. Tarihte birkaç kere olmuş bu yani. Eskiden bir takım insanların insan tanımı sadece işte beyaz renkli erkekleri kapsıyormuş. Sonra bu işte başka renklere, kadınlara falan filan doğru genişlemiş. Yine bu da şekli özellikle insana benzeyen robotlara doğru genişlerse o da ama bizim psikolojimizdeki bir tuhaflıktan kaynaklanan bir şey olacak.
Kesinlikle insan tanımı zaten sürekli değişmiş şeye göre, o zaman egemen algıya göre insanlığın gelişimiyle ilgili bir şey. Yani olamaz diye bence de bir şey yok. Başka sorumuz var mı Kadir?
YouTube tarafında ve bu tarafta henüz başka bir sorumuz yok.
Mikail Can diye bir arkadaşımız elini kaldırıyor.
Parmak kaldırıyor Mikail Can şu anda. Aynen. Çete yazalım demiştik ama.
Evet. Genel olarak yazıyoruz da yazarsak daha iyi olabilir.
Ama hazır bulmuşken bence Mikail Can arkadaşımızı dinleyelim. Böylelikle de sırasını savsun.
Tamam.
Mikail Can'a istek gönderdim.
Burada ben bir dizi tavsiye edeyim.
Merhabalar.
Hoş geldiniz. Buyurun.
Hoş bulduk. Şu an sesim sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşıyor değil mi hocam?
Evet.
Hocam benim bu yapay zeka ile ilgili şöyle bir sorum var. Şimdi konu belki birazcık siyasi kaçacak ama hani siyasi değil de daha çok yapay zekanın geleceğimize nasıl, ne yönde bir şekil verecek, ben onu merak ediyorum. Mesela dediniz bu yapay zeka ve vesaire teknolojik gelişmeler genelde askeri olaylarla birlikte eş güdümlü olarak ilerliyor. Şimdi ben mesela şunu düşünüyorum. İleride bu yapay zeka, atıyorum bu 10 sene sonra olabilir, 15 belki 20 belki 30 sene sonra, yani artık zaman ne gösterirse, İnsan zihninin üstünde oluştuğunda, mesela ne bileyim, dünyamızı böyle bir 3. Dünya Savaşı gibi ya da ne bileyim nükleer güçleri kullanarak insan ırkını tehdit edebilen bir unsur olabilir mi? Veyahut da böyle bir şey düşünülüyorsa bunların kriminal önlemleri ne olabilir? Yani ben açıkçası yapay zekanın bu evrelere gelme noktasında tehlikeli olarak görüyorum. Kendimle yazılımla ilgileniyorum. Yazılımcıyım aynı zamanda. Yapay zekanın insanlara böyle asistan şeklinde yardımcı olması, evet, teknolojik olarak kullanılabilir ama bence daha bu işi üst kademeye taşımanın tehlikeli olduğunu düşünüyorum hocam. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi bu Terminator filminde falan olan senaryonun yani sizin dediğinize benzer bir şey oluyor bu Terminator filminde. Hani o olamayacak bir şey olduğunu iddia etmiyorum. Çünkü yani o orada anlatılan olaylar zinciri arka arkaya gerçekleşirse hakikaten olabilir yani. O şekilde varlığını bu şekilde sürdürmeye çalışan, yani bir anlamda ona programlı bir yapay zeka da ortaya çıkabilir. Ama tabii yani arada bir sürü şey var. Arada o filmdeki senaryonun gerçekleşmesi için insanlar ona o yetkiyi vermiş. Yani o nükleer silahları ateşleyebilme yetkisini resmen bilgisayara vermişler mesela o filmde. Öyle şeyleri yapmamak lazım tabii. Yani yaparsak o zaman da başımıza geleceği hak ettik demektir. Yani illaki bir zeki sistem, IQ'su bizimkinin 1000 katı olan bir sistem illaki bizi imha etmek isteyecek diye böyle doğal bir şey yok. Ayrıca istese bile bunu yapabilmesi için de ona bir takım imkanların tanınmış olması, bir takım yani bir takım düzeneklerin kurulmuş olması lazım. Onları da yapmayız diye inşallah diyorum. Yani biz çeşitli teknolojik sebeplerle dünya yok olabilir. Çeşitli teknolojiler dünyayı yok edebilir. Mesela bu arabalar bütün o egzozlarından çıkardıkları şeylerle dünyayı berbat ediyorlar yani. Bir anlamda yok ediyorlar. Bir sürü insanın hasta olup ölmesine sebep oluyorlar. Bu tip yapay zekanın daha böyle yan etkileri olabilir. Ama derdi hani insanlığı yok etmek olan bir şeyin çıkacağı senaryonun dediğim gibi birçok yanlış kararı üst üste vermiş olmamız gerekir o zamana kadar. İnşallah onu yapmayız diyorum.
Ama şimdi şöyle bir şey de var hocam. Mesela bu yapay zekanın gelecekte internet ağlarıyla birlikte çalışacağı söyleniyor. Ben bu yapay zeka ile ilgili birkaç tane makaleler okumuştum. Kendim üniversitedeki mühendis arkadaşlarım var benim. Ben Kırklareli'nde okuyorum. Kendim orada tarih bölümü okuyordum ama hobi maksatlı okuyordum. Ben esasen yazılımcıyım. Mesleğim bu. Neyse biz orada da mesela bu konuları tartıştığımızda bana şunu dediler. Eğer yapay zekayı internete bağlarsak ve yapay zeka dünyayı ve bizleri her şeyi öğrenirse mesela bugün bir hacker ne yapıyor? Giriyor internetin bilgisayarının başına. Bir yazılım kod geliştiriyor. Bir şey yapıyor. Karşıya sistemi hackerlıyor mesela. Siber saldırı yapıyor. Mesela bu tarz tehlikeli bir sonuç doğurabilir mi? Açıkçası benim sorum bu yöndeydi.
Evet. Yani insanlar yapabiliyormuş işte. Ona da internete erişme yetkisi verirseniz ve işte demin dediğimiz şekilde öyle bir şahsiyeti olan tip bir makinaysa o da yapabilir. Yani hack edilerek nelerin berbat edilebileceğini, ne gibi felaketlere bu siber güvenlik sakıncaları nedeniyle yol açılabileceğini kontrol etmemiz lazım. Zaten hani eğer hani birileri bir yerleri hack ederek dünyayı patlatabiliyorsa zaten bizim şimdiden bunun önlemini insan hackerlar bunu yapmasın diye almamız lazım. Bu sorunun yanıtı açık yani.
Kadir, var mı soru?
Gizem Alakaya'nın bir sorusu var. Yapay zeka insanların yaptığı işleri yapması ve insanların bu süreçlerde daha az iş yapması insanların yetilerini azaltır mı diye bir soru var ve bu durum psikolojiye nasıl etki eder diye sormuş.
Bunu da bence Bager daha iyi bilir.
Ya bilmiyorum aslında. Bunlar çok şey sorar, çok spekülatif kaçıyor. Emin olamıyorum yani çünkü şunu bilmiyoruz. Yani gelişmeleri bunlar hep şey ya. Zaten bunu düşünmek çok zevkli bu arada. Bu soruları düşünmek bence. Bence zevkli bu arada. Biz bazı kişiye korkutucu da olabiliyor. Ben keyif alıyorum. Çünkü tahmin edemiyorum. Sadece oyun oynuyorum. Ha şu olabilir, bu olabilir gibi. Psikoloji konusunda aslında çok kullanılıyor yapay zeka. İlk çıkan örnekler de öyle. Eliza da öyle. Mesela ilk örneklerinden birisi neredeyse psikoloji demeyelim ama o alana yakın bir yerde sohbet şeyleri. O yüzden gerçekten bilmiyorum. Ya bunları daha spekülatif bir yer. Yani bir hikaye olarak yazabilirim bunun üzerine bir şeyler ama sanki bunu biliyormuş gibi yorum yapmak çok şey gelmiyor bana şu anda. Anlamlı gelmiyor aslında.
Yani çeşitli aletleri kullandık diye eskiden o alet yokken kullandığımız bir takım yetilerimiz körelebilir tabii. Olabilir.
Ama hep oluyor zaten değil mi hocam? Yani fotoğraf mı? Yani
normal.
Resim oluyor ama bu neye yol açar? Bu bizi yoksunluk sendromuna sokar mı falan? Yani bence şu var, yani şunu söyleyebilirim kendi adıma. İnsan kendini sürekli yeniden tanımlayan bir canlı. Ve adaptasyonda yüksek bir canlı. Yani normalde bir şey olmaması lazım ama Asıl sorunlar burada değilmiş gibi. Mesela bir tane temel bir örnek vereyim bambaşka bir yerden. Yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi, insanlığı yok edecek mi hikayesi kimin işine yarar? Bu daha kritik bir soru. Yani yarın öbür gün Amerika ben Çin'i ele geçireceğim, saldıracağım çünkü Çin yapay zeka yapıyor ve dünyayı ele geçirecek diyebilir mesela. Amerika'nın işine yarayabilir. Şimdi yani Irak'a niye girdi? Nükleer silah var diye girdi. Sonra bulamadı, kimse hesap soramadı. Yani o yüzden bu hikayeler çok cazip geliyor bize ama yapay zekada bence çok temel birkaç şey var. Bir, şeffaflık. Yapay zeka firmalarını şeffaflığa zorlamalıyız. Veriyi nereden aldın? Nasıl bir algoritma kullanıyorsun? İki, hesap verilebilirlik. Yani bir hata yaptığında hesap verebilmesi lazım. Yapay zeka sistemlerini de hesap verebilir zorlamamız lazım. Yani bunları yaparsak bir şeyler iyiye gider. Temel problemler bunlar. Yapay zeka, çünkü yapay zeka hiçbir zaman işinizi elinizden almaz. Yapay zekanın sahibi olan firma işinizi elinizden alır. Ya da yapay zeka kullanan kişi işinizi elinizden alır yani. Dolayısıyla şey değil. Orada çok daha temel insani bir problem var ve onu atlıyoruz gibi geliyor. O yüzden bu sorular bana şey gibi geliyor. Yani soru çok, yani şeydir ya, Ulus Bakar çok güzel söylüyor. Cevap politik değildir diyor, soru politiktir diyor.
Evet.
Kesinlikle. O yüzden hatta bu vesileyle Burak'a teşekkür etmek istiyorum. Bugün bence çok güzel sorular sordun Burak, gerçekten. Ben böyle ne konuşacağız diye bir endişem vardı. Ama sorular çok iyi aktı. Çok iyi hazırlanılmış ve harikaydı. Çok dolu doluydu. O yüzden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten soru bütün politikayı belirliyor. Bence kilit
soru... Valla ben sabaha kadar sorardım. Hiç sizi bulmuşken ikinizi.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli.
Gizem Alakaya tekrar yazmış. O da hani size öznel görüşlerinizi ve zihninizdeki senaryoları aslında sormak istemiş. Siz de zaten bahsettiniz.
Bana. Evet, biraz dolaylı bahsettim. Kendi tarafıma doğru çekip bahsettim ama umarım cevaplayabilmişimdir. Evet.
Elif abla söz istemiş ama parmak kaldırıyor şu anda.
Verelim.
Ona gönderdim. Okey. Konuşabilirsin. Mikrofonunu aç.
Ama açamadım. Ona izin. Okay. İkiniz de hoş geldiniz. İkinizi bir arada görmek çok güzel bu arada. Ben Cem Say'ı da, Bager Akbay'ı da çok severek takip ediyorum zaten. O yüzden teşekkür ederiz ayrıca geldiğiniz için. Şey sormak isterim. Bager Hocam'ın bir örnek gereği söylediği bir şey aklıma takıldı. İşte hani gelecekte bir daha çok genetik çalışmanız gerekir derse, işte başka türler üretmeniz, onları uzaya gönderin derse gibi bir örnek. Böyle bir şey yapıyor muyuz? Yani bunu daha fazla ne yapmalıyız? Ya da şu anda yanlış yaptığımız bir şey var mı? Ya da işte bilim nereye gitmeli sorusunu şu anda sorabilecek durumda mıyız? Ya da soran birileri var mı? Sanki daha çok böyle hani yapay zekayı ürettik, nereye kadar öğrenebiliyor, ne kadar insana daha ne kadar ayırt edilemez şekilde taklit ediyor'yu öğrenmeye çalışıyormuşuz gibi görünüyor biz sıradan insanlardan bakınca. Ama böyle bir çalışma var mı? Yani yapay zekaya neleri soruyoruz şu anda gelişmek için, düzeltmek için ya da belki de bozmak için bilmiyorum.
Yani ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Genelde savaş amaçlı, istihbarat amaçlı ve manipülasyon amaçlı kullanıldığını gözlemliyorum. Bana kalsa ben dünyadaki bütün problemlerle ilgili yapay zekanın kullanılmasını yasaklardım. Sadece uzay araştırmaları için izin verirdim. Kişisel görüşüm bu yani. Eğer bunu yapmazsak da Fermi paradoksu probleminden dolayı, dünyanın aşırı optimize olmasından dolayı da eninde sonunda patlayacağız gibi gözüküyor. Çünkü dünyadan çıkmak biraz sert bir problem. Çok zor bir problem. Bütün enerjiyi oraya harcamalıyız gibi geliyor. Yani benim kişisel görüşüm bu yani. Gerçekten hani dünya bir komünist parti olsa, Çin dünyaya geçirse, ben de başında olsam derdim ki dünya, bu dünyevi dertler için yapay zekayı kullanmayın, uzay dertleri için kullanın arkadaşlar der. Onu yönlendim. Kişisel görüşüm bu yani. Bilmiyorum Cem Hocam ne düşünüyor ama.
Şimdi bilimsel çalışmanın alacağı yön aslında idealde bir komite tarafından filan belirlenmiyor. Bilim insanlarının merakları belirliyor. Ama tabii bu aslında bir mühendislik projesi. Bu yapay zekayı yapalım diye ilk ortaya çıkanların fikri, olay 1950'lerde geçiyor. Elektronik bilgisayar daha yeni icat edilmiş ve anlamışlar. Aha bu tamam, beyin gibi bir şey. Bununla insanların beyniyle yaptığı her şeyi yapabiliriz'i görmüşler yani. Hemen bunu hayata geçirin. Ne kadar güzel işte. İşte daha hızlı çeviri, daha iyi satranç oynayan bir şey falan yani yapabiliriz. Hadi o zaman yapalım gibi bir hızlı bir şey almış. Bunu tabii ki o zamanın askeri ihtiyaçlarıyla birleştirerek askerlerden filan da para almışlar. Yani başlangıcı öyle olmuş. Şimdi özellikle bu son zamanlarda popüler olan büyük dil modellerini filan geliştiren şirketlerde malum zaten böyle insanların zihnini kontrol eden bir endüstrinin parçası olan şirketler. Daha çok o işler için kullanılacak oldukları ortada, ama şöyle tarafları da var. Yani işte bu protein katlanması diye çok önemli bir tıpta, makine mühendisliğinde falan bir sürü yerde insanlığa faydalı olacak, sonuçları kesin olacak olan bir saha var ve orada insanların yıllardır, yani insan uzmanlarının 20-30 yıldır uğraşıp çözemediği bir problemi bu Google'ın DeepMind şirketinin yapay zekası çözdü yani esasen. Yani bunun değişik yeni ilaçların filan geliştirilmesinde faydalı olacağı ortada. Benim saf ve temiz duygularla niyetim işte böyle sıkıntılı, gerçekten bir ihtiyaç duyduğumuz alanlara, işte tıpta çeşitli çare bekleyen hastalıklara filan çözüm bulunmasında bu ekstra zekanın o yönlere de kanalize olması. Yoksa hani bunu geliştirenler tabii ki yani şirket, işte adı üstünde, tabii ki para kazanmak için bir illaki kullanacak. Ama bir yandan da yanında bonus olarak da bir böyle işte çeşitli gerçek problemlerimizi çözmekte kullanılması. Mesela bu çeviri hakikaten harika bir şey değil mi arkadaşlar? Yani ya da işte demin en başta söyledik, bu körlerin telefonlarıyla iletişim kurabilmesini sağlaması. Ya da işte
yolda... Hocam çevirmenler isyanda, vallahi yüzyılın makine kırıcıları olacaklar. O yüzden ben biraz tırstım şimdi. Siz öyle deyince bize belli bir tepki ama... gösterecekler.
Yani tamam anladım, ama çevirmenler zaten çok az maaş alıyorlardı. Yani bu hiç yokken de, yani çevirmenler niye çeviri yapıyorlar onu ben hiç anlamadım. Ya gerçekten verilen emekle karşılaştırıldığında belki de dünyada en az karşılığını alabilen meslek grubu olabilir maalesef.
Yapay zekaya çevirtip onları editletiyorlarmış hocam.
Yani işte tuhaf tuhaf olaylar oluyor. Biz bir ders kitabı yazdık. Ders kitabında egzersizler var. İşte şunu yap, bunu yap diye egzersizde öğrenciye emir veriyorsun ya. Sonra bunu işte ChatGPT'ye hadi bunu çevir dedik. Çevirirken o egzersize gelince onu kendi üstüne alıp onu yapmaya, çözmeye başladı. Yani soruyu çevireceğine cevabı yazmaya başladı.
Var mı?
İki konuşma talebimiz daha var. Kadir Öz ve Sevil Su konuşmak istiyor.
Tamam, onları da alalım. Ben çünkü Bager Hoca ile konuşurken 45 dakika bir saat dedim, ama zaten böyle bir hile yapacağım belliydi. daha fazla da onları yormak da istemiyorum aslında.
45 dakika. Benim buradan başka bir yerde gitmem gerekiyor, kusura bakma, yoksa ben de sabaha kadar seve seve konuşurdum. Bir toplantıdan çıktım, buraya geldim, geri döneceğim şimdi.
O zaman iki arkadaşın sorusunu kısaca alalım hocam. Olur mu?
Kadir Bey, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Evet, okey.
Merhabalar öncelikle. Sesim umarım size net ulaşıyordur.
Evet.
Ben şu soruyu sormak istiyorum. Özellikle bu yapay zekanın belli noktalarda sanat yapmaya aracı olmasından yola çıkarak sormak istiyorum. Örneğin işte resim çizdirebilme, kod yazdırabilme falan filan gibi muhabbetlerle alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi insanoğlu kendisi belli noktalarda yapamadığı zaman, hani kendisi yapamadığı zaman belli bir şeyleri kendisi yapamadığı zaman, ulaşmak için belli bir bilgi yeterliliğine sahip olması gerektiği zaman öğrenme gibi bir duruma giriyor. Örneğin işte yazılımda bir kodlamada falan filan, bir eklenti geliştirmede, işte bir Chrome extension falan filan. Şimdi bu durumları çok basit birkaç cümleyle yaptırabilmesi, insanoğlunun biraz daha doyumsuzluğa ulaşmasına, daha doyumsuz bir hale gelmesine neden olur mu? Ve ikincisi çok kolay bir şekilde işte müziklerin falan filan yapay zeka araçlarıyla yapılması sebebiyle insanoğlu birazcık daha varoluşsal bir boşluğa düşer mi? Asıl sorum benim bu yani. Hani birazcık daha felsefi bir...
Bence kesinlikle bir şey yok burada. Yani bir risk yok. Yani herkes böyle anlatarak film çekebilse, yani yapıyoruz mu? Hikaye anlatıcılığı böyle bir şey. Mesela ben bu hep hayal ettiğim bir şeydi. Kızıma küçükken hikaye anlatırken bir anda o hikayeyi izleyebilsek isterdim yani. Hani bu benim mesela bu bile hiçbir şey değiştirmez. Yani sonuçta orada karar vermeyle ilgili bir şey var. Yani şunu bile söyleyeyim. Bilgisayar size sürekli güzel resimler gösterip silsin. 10 saniye çok güzel. Siz karar vereceksiniz hangisini kaydetmeye ve hangisini paylaşmaya. Yani bence orada bir şey yok. Orada bir sorun yokmuş gibi. Yani başka bir yere odaklanıyor. İnsan olacak. Yani en azından bir süre daha yok diyeyim en azından. Yani belki sonra çıkabilir ama bir süre daha orada hiçbir şey yok. Hala bir sürü şey yani becerememek, yapamamak birkaç sebepten olabiliyor. Bunlar tabii çok büyük kelimeler. Hayal edebiliyorum ama yapamıyorum. Fiziksel olarak yapamıyorum. Param yok, yapamıyorum. Nasıl yapılacağını bilmiyorum da yapamıyorum. Hayal de edemiyorum gibi. Hepsi yapamıyorum ya. Bunların bazılarını yapay zeka yapıyor. Hepsini yapmıyor yani.
Evet, evet.
Dolayısıyla hala gidilecek çok yol var. O yüzden orada belki deminki soruyu da cevaplamış olur. Hani psikolojiyle ilgili olan. Hani o gidecek yolun hala çok çok çok gerisindeyiz. Yani yapılacak daha çok şey var. Onun en azından elimizdeki 10-15 yıl hiçbir şey gözükmüyor diyebilirim. İhtimal gözükmüyor yani. Sadece eğitim aldığımız şeyleri yaptığı için sinirimiz bozulabiliyor. O kadar aslında. Yani başka bir sorun yok gibi. Ben niye bunu boşu boşuna öğrendim? Şey gibi düşünüyorum. Bu Babelfish vardı ya. Autostop'un Galaxy rehberinde kulağınıza bir yaratık sokuyorsunuz böyle bir diye. O böyle bütün dil kelimeleri sizin dilinize çeviriyor. Hangi dilde konuşursa konuşsun. Kedi konuşsun sizin dilinize çeviriyor. İngilizce olsun ve sizin konuşmanızda başkasının kulağında olduğu için onun diline çeviriyor. Ve çeviri problemi yok eden bir şey vardı ve uzaylılar içindi bu. Hani çok şey var orada, gidebilecek çok alan var gibi geliyor bana. Yani daha önümüz çok açık aslında.
Tabii senin sorunu da alalım. Yavaş yavaş toparlayalım.
Seviyorsun, mikrofonunu açabilirsin.
Merhabalar öncelikle. Hoş geldiniz. Benimki soru değildi. Daha ziyade bir katkı. Az önce Elif arkadaşımız bir soru sormuştu. Siz de kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi belirtmiştiniz. Ben ona bir katkı sunmak istiyorum. İzniniz olursa. Şimdi yapay zekalar evet gelişiyor. Hani bilim özelinde sormuştu Elif arkadaşımız. Şimdi şöyle bir durum var. Yapay zekaların gelişmesi bir yandan fizik bilimini, mühendislik bilimini de geliştirmek zorunda bırakıyor. Çünkü hala açıkta olmayan, açıklanmamış bazı kuramlar ya da çözüme ulaşmamış matematiksel teoriler söz konusu. Bunların ispatları söz konusu. Yapay zekadaki gelişme oranı arttıkça ön planda fizik ve mühendislik bilimi, arka planda da bunlarla işbirliği içinde olan diğer bilim alanları gelişiyor. Siz az önce protein katlanması örneğini vermiştiniz. Ben de bir moleküler biyoloğum. Mesela özellikle sentetik biyoloji bu alanda bütün bilimlerin birleşimi olarak yine çoğu ilacın geliştirilmesi olsun ya da farklı bakteri türlerinin oluşturulması olsun ya da farklı moleküllerin zor elde edilmesi süreçlerine sahip moleküllerin daha kolay ve efektif bir şekilde elde edilme süreçleri olsun. Bunların hepsinin aslında dolaylı yoldan gelişmesini sağlıyor. Çünkü farklı bir bakış açısı da kazandırılmasını sağlıyor. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz. Ben Cem hocama, Bager hocama çok teşekkür ederim. Bager hocamla zaten çizdim bak projesinde başta da belirttiğim üzere beraber çalışıyoruz. Bizim metinlerimizi biz çizdirmek istediğimiz şeyleri hocama yazıyoruz. O çizdiriyor. Hatta artık yapay zekayla da betimletelim gibi bir teklifte bulunmuşsun
hocama. Evet, artık o da var ya insan. Hiç kimseyi kullanmayacağız yakında gibi duruyor.
Evet, çok güzel bir şey, bir gelişme bu. Cem hocamın gelmesini gerçekten çok istemiştim. Böyle uzaktan uzağa tanıyordum ama her yazısını okuyordum. Bager hocamın da çok başını arıttım Cem hocamın gelmesi konusunda. Onun için de ayrıca teşekkür ederim Bager hocama. Cem hocama da çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, iyi ki bizimle oldunuz. Çeviri de engelsiz çeviriden bize destek veren işaret dili tercümesinde Server Hanım vardı. Ona teşekkür ederim.
Server Hanım, sizin işiniz hala şey yani şu an hala garantide.
Evet, evet.
Ama sizin de tehlikeye giriyor galiba.
Yani. Bager hocam yani bizim bir 20 yılımız var mı? Yani diyebilir miyiz Bager hocam?
Yok maalesef 20 zannetmiyorum ama bir ben 6-7 garanti vereyim size ama Cem hocam daha iyi tahmin eder diyelim.
Evet, onu da yapan programlar üzerinde çalışıyorlar. Ama nasıl diyeyim?
Hocam sizin tahmininiz kaçtı hocam? Sayı alalım. Ben
tartamadım. Yani şu anda ne kadar başarılılar bilmiyorum. Onu işte yan yana koyup şeylere, izleyicilere sormak lazım. Onların ölçümü öyle oluyor. Çok evet. Teşekkür ederiz Sever Hanım.
Ben teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
Teknik masada da bizim kahramızı çeken 3 gündür Kadir Ahıska arkadaşımıza da çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Festivalimizin akşam etkinlikleri burada sona eriyor. Daha mı ermesin diyelim yani. 3 gündür çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik dolu dolu. Umarız bundan sonra daha böyle haftanın her akşamını kapsayan etkinlikler de yapabiliriz seneye. Yarın artık festivalimiz başlıyor. Herkesi İstanbul Üniversitesi'ne, Rektörlük Bahçesi'ne, Beyazıt Kampüsü'ne bekliyoruz. 2 gün boyunca biz orada olacağız. Erişilebilir bir yaşamın minyatürünü orada sergilemeye çalışacağız. Herkese teşekkürler, iyi akşamlar.
Akşamlar, çok sağ olun.
İyi akşamlar.